5. ayrım, sayfa 76. Kız onların acınmalarından yüreklenerek onlara bir araba çağırmaları için yalvardı. Boğuşurken kızın giysisi yırtılmış, eteği beline dek açıktı. Erkeklerden biri kızı kucaklayıp sırtını bir ağaca dayadı. İki erkek kızın iki yanına oturdular. Kızın solundaki, "Vah yavrum vah," dedi. Hala ağlamakta olan kıza sol yanındaki, "Artık ağlama, içim parçalanıyor, kurtuldun şükür," dedi. "Üzülme, vah yavrum vah." İki erkek de zavallı kıza çok acımışlar. Bu alçaklığı yapan sürücüye sövüp sayıyor ve "Vah yavrum vah" diye iki yanından sarıldıkları kızı sağlı sollu okşayıp sevip duruyorlardı. İlkin saçlarını, omuzlarını, sırtını okşarlar ve yaşlı gözlerini, yanaklarını öperlerken yavaş yavaş elleri kızın belden aşağılarına doğru kaymaya başlamıştı. Solundaki erkek kalktı ve birkaç adım uzaklaşıp bekledi. Şimdi kızı "Vah yavrum vah" diyerek sevip okşayan ve öpen sağındakiydi. Kız kurtarıcısının niyetini anlayınca yalvarmaya başladı. Erkek, "Ben o alçak sürücü gibi zor kullanmıyorum ki," dedi. "Her iş güzellikle, gönül rızasıyla olsun isterim. Ama gönül rızasıyla olmazsa o zaman başka." Kız ne yaptıysa herif üstünden atamadı. Hala "Vah yavrum vah" deyip duruyor ve gittikçe soluğu da "Vah yavrum vahları" da hızlanıyordu. Bir süre sonra "Vah yavrum vahları" kesilince erkek ayağa kalktı. Pantolonunu çekip toparlandı. Bu kez ayakta bekleyen öteki erkek kızın yanına çöktü. O da "Vah yavrum vah" diyerek kızcağızı avutmaya çalıştı. O sırada ayak sesleri, bir koşuşma duyulunca kız umuda kapılıp haykırışlarını yükseltti. Yaklaşan birileri vardı. İki erkek de tabana kuvvet kaçtılar. Yetişenler 5 erkekti. Onlardan biri "Vay namussuzlar, vay ırz düşmanları, vay alçaklar" diye kaçanların arkasından koştuysa da az sonra vazgeçip kızın yanına döndü. 5 erkek de yerde iki büklüm olmuş, ağlayıp duran yarı çıplak kızın başında toparlandı. 5'i de ayakta durmuş kıza bakıp cık cık diye sesler çıkararak ağız şapırdatıyor ve arada "Vah yavrum vah" diyerek zavallı kızı acıyorlardı. İçlerinden biri, "Arkadaşlar, bu kız burada bırakılmış, yazıktır," dedi. "Bunu çatı altı bir yere götürelim." Başka biri de, "Bizim inşaata götürelim," dedi. Kız kurtulacağı umuduna kapılıp sevindi. Kollarından tutup kızı ayağa kaldırdılar. Ama yürümeye gücü yoktu. İri yarı olan biri, gelini ilk gece gerdek odasına sokan damat gibi kızı iki kolunun arasına yatırıp götürdü. Öbürleri de arkasından yürüyüp hala cık cık sesleri çıkararak cık cık cık, "Vah yavrum vah" demekteydiler. Bir ara 5 erkekten birden çıkan "Vah yavrum vah" sesleri çok sesli bir koroya dönüştü ya da ilahi okunuyormuş gibi oldu. Bu görünüm sanki görkemli bir törendi. Bu törensel yürüyüş epey sürdü. Konutların başladığı bir yere geldiler. Kızı daha önce duvarları örülmemiş, çatısı ancak yarı kapanmış büyük bir yapıya soktular. Bu 5 kurtarıcı bu yapının işçileri olabilirdi. Bu yapıda salt bir odanın camı, çerçevesi, kapısı takılmış ve orası işçilerin barınağı olarak kullanılıyordu. Yer döşekleri bile vardı. Kollarında taşıyan adam kızı döşeye koyup yanına çöktü. Öbürleri kapının dışında kalmışlardı. Kızcağız ağlıyor ama artık gözlerinden yaş gelmediğinden içini çekip duruyordu. İri yarı adam "Vah yavrum vah" diyerek kızın ıslak yanaklarından, dudaklarından öpmeye başladı. Adam üzeri kare kare değişik basma ve pazen bezlerinden dikilmiş kirli yorganı üstlerine çekti. Kır başka, ne de olsa bir çatı altı başkaydı. Kızın didişecek, boğuşacak, kendini kurtarmaya çalışacak gücü kalmamıştı. Çabalasa da işe yaramıyordu. Adam keyfini getirip kalkınca bir cigara yaktı. Anahtar deliğinden onu seyreden arkadaşlarından biri, "Hadi yav, cigaranı da artık dışarıda iç," dedi. İri yarı adam odadan çıktı. Başkası girdi. O başkası çıkınca öbürü. Hepsi de zavallı kızcağızı acıyor ve "Vah yavrum vah" diyorlardı. Bütün gece her biri birkaç kez odaya girip çıktı. Sabah olunca kızı orada bırakıp savuştular. Ne var ki oradan ayrılırken bile "Vah yavrum vah" demekteydiler. Kız o kirli yatakta uyuyakalmıştı. Bir sesle gözlerini açtı. Başında orta yaşlı bir adam vardı. Kız korkuyla bu adama baktı. Adam kızın başına gelenleri durumundan anlamış olacak ki, "Sevin'i evime götüreyim, dinlen, üstünü başını toparla, sonra gideceğin yere gidersin," dedi. Bu adam "Vah yavrum vah" demediği için kız ona güven duydu. Orta yaşlı adam kızı yakındaki evine götürdü. Adam evinde yalnız yaşıyordu. Kıza gerçekten iyi davrandı. Kız o evde banyo bile yaptı. Ama banyodan sonra adamın acıma duyguları birden kabarıp kıza "Vah yavrum vah" demeye başlayınca ödü kopan kız kaçmak istediyse de adam kapıyı kilitleyip anahtarı sakladı. O adam tam bir hafta kıza "Vah yavrum vah" diyerek acıdı. Bir hafta sonra eve adamın akrabası olan bir genç geldi. Namuslu ve vicdanlı bir gençti. Başına gelenleri öğrenince kızı kurtarmaya karar verdi. Bu gencin yaşlı bir kadın akrabası vardı. Kızı o yaşlı akrabasının yanına bırakıp koruyacaktı. Genç ve kız evden kaçıp o yaşlı teyzenin evine geldiler. İkisi birlikte 5-10 geceyi o evde geçirdiler. Vicdanlı genç de kıza acımıştı ve bu yüzden ona sık sık "Vah yavrum vah" diyordu. Kızın buna bir karşı koyduğu falan yoktu ama bir zaman sonra delikanlı eve uğramaz oldu. O güler yüzlü sevecen teyzenin eve erkek konukları gelmeye başladı. Her gece değişik konuklar geliyor ve hepsi de son derece acımalı insanlar olduklarından "Vah yavrum vah" diyerek kızı koyunlarına alıyorlardı. Bu erkeklerin içinde koynundaki kıza "Vah yavrum vah" derken hüngür hüngür ağlayanlar bile vardı. Nice zaman sonra kız o güleç yüzlü yaşlı teyzenin evinden kaçtı. Kendi başının umarına bakmaya başladı. Kendi okulunu kendin yap, kendi uçağını kendin yap, kendin pişir kendin ye, kendi şeyini kendin şap döneminde elbette bu kızcağız da kendi işini kendi yapacaktı ve de öyle yapıyordu. Artık eskisi gibi kendisine erkekler "Vah yavrum vah" dedikleri zaman ağlamıyor ama kızıyordu. "Şimdi anladınız mı?" dedi. "Bana ne derseniz deyin ama vah yavrum vah demeyin." "İyi ama ben düşmüş kadınlara öyle acıyorum ki vah yavrum vah demeden bir şey yapamıyorum." Bu olay burada bitmedi. Bu kızın başından geçmiş diye anlattığı bu olaylar gerçek miydi yoksa 50 yıl önce bana o biçim kızların anlattıkları gibi uydurma mıydı? Doğrusu ben ikircimliyim. Doğru da olabilir, uydurma da olabilir. Uydurma olduğunu gösteren bir ipucu yakaladım. Doğrusu ya, ayıp da olsa onu da açıklamalıyım. "Vah yavrum vah" diye diye yanaştığım o kız, kadın kılına girmiş bir erkek. Çıkmadı mı? İşte o zaman tepem attı. "Ulan!" diye bağırdım. "Hepsi neyse de deminden beri bana olayları nasıl yutturdun kızım?" diyerek. Yeminler ederek başından geçenlerinin hepsinin doğru ve artı olmayıp eksiği bile olduğunu ama erkek olarak bu başından geçenleri anlatmaya utandığı için bir kızın başından geçmiş gibi anlattığını söyledi. Artık onun anlattıklarına inanmak ya da inanmamak bana ve size kalmış bir şey. Kız ya da kız kılığına girmiş oğlanı, hayır, hiç aşağılamadan gönderdim. Ertesi sabah gazeteleri okuyorum. Bütün gazetelerde en önemli haber şu: Muzır yasası çıkarılacakmış. Böylece müstehcen yayınlar da önlenecekmiş. İyi iyi, çok iyi de bu yasayla İstanbul'un bütün ana yollarını dolduran ve kendilerine "Vah yavrum vah" diye acınılan kızlarla oğlanlar ortadan kaldırılacak, yok olacak mı? Taksim, 24 Mart 1986. 40 yıl önce. Olay bizim Sivas'ın bir ilçesinde geçti. İlçenin adını vermiyorum. Çünkü anlatacağım olayın kahramanını o ilçede herkes tanır. Adımı bir de bütün Sivas, bütün dünya öğrenmesin. Kendi dediğine bakılırsa olayın görgü tanığı, başkalarına göre ise olayın uydurmacısı avukat İbo'dur. İster avukat İbo olayın tanığı olsun, ister uydurmuş olsun, ben İbo'nun yalancısıyım. Derler ki soğuğun doğum yeri Erzurum'dur. Ama dünyaya yayıldığı yer Sivas'tır. Bu söz doğruysa bizim Sivaslı hemşeriler açık göz olduklarından soğuğu dünyaya dağıtırken kendilerini kayırıp soğuğun çoğunu kendilerine almış olacaklar. Bundan ötürü Sivas'ın soğuğu üstüne soğuk yoktur. Sibirya mı? Geç efendim. Sibirya'nın soğuğu soğuktur ama Sivas'ın imansız soğuğu gibi insanı usturayla dilim dilim dilercesine kesip biçmez. Sivaslıların sıcakkanlı ve sıcak canlı oluşunun nedeni belki de dışının bunca soğuk oluşundandır. Neyse, gelelim İbo'nun anlattığı olaya. Kış bastırmış ki amansız imansız Sivas kışı. İlçedeki evlerin damlarında 2 metre kar birikmiş. Bu kar denilen nesne yağarken tüy gibidir de yığıldığı yerde durdukça sıkışa sıkışa ağırlaşır. Kar ağırlığından çok evin damı çökmüştür. Bu yüzden damda biriken karların bekletilmeden kürenmesi gerekir. O ilçedeki adını vermediğimiz adam da çıkmış evin damını karla kürüyor. Adamın yaşı da 60'ı geçkin. "Ulan sana mı kaldı o yaşlı damdaki karı küremek?" diyeceksin. Küremesinde ne etsin garip? Küçük oğlu askerde, büyük oğlu gurbette. Kızım desen Almanya'da işçi olan kocasıyla başı dertte. Karısı olacak kalıntıyı dersen 7 yerinde 70 dert. Peki anladık, anladık, iş başa düşmüş. Damdaki karı küremesine küresin de, gündüzün gözü mü çıktı da gecenin bir zamanı damdaki karı küremeye kalkmış. Bırak Allah'a sen. Sen de bilir bilmez konuşursun. Adamın gecenin bir zamanında çıkması keyfinden mi? Bütün gün kar yağdı lapa lapa. Ancak gece olunca kar dindi. Ay da çıkmış. Ne güzel. Hem de dolunay. Vay vay. Her yer gün ışığındakinden aydınlık. Işıl ışıl, pırıl pırıl. Üstelik el üfürmüyor. Tipi süpürmüyor. Hava ılıman. İyi ya işte. Sabah beklesin diyeceksin. Nasıl beklesin? Damdaki kar ağırlığından evin orta direği bile bel vermiş. İster misin gece derin uykudayken dam üstlerine çöksün? İşte böyle. Çıkar bizimki dama, başlar karı küremeye. Ortalık bir de güzel ki, öyle bir güzel ki dünya. Karın aklı üzerine vuran ayın gümüşü, yaldızı bütün kiripası kapayıp örtmüş. Vay ulan kahpe dünya, güzel olunur da bu kadar mı güzel olunur? Görünümün bu güzelliği karşısında bir keyfe gelmiş ki, atmış elinden küreyi, yakmış cigarayı. Sivas Mapus damında yapılmış ağızlığına geçirmiş cigarasını, başı hep yukarıda. Gözlerini gökyüzü gecesinin cümbüşünden alamıyor. Cigarasının dumanı aya doğru, aya doğru üfürüp savuruyor. Bir keyifleniyor ki, değme gitsin. Evin damında olduğunu, o damın altında bin dert olduğunu unutmuş gitmiş. Orası iyice belli değil ya, olsa olsa eski günler aklına geliyor. Olmalı ki, işte ne oluyorsa o sırada oluyor. Bir bağırma, bir çağırma, bir haykırma ki sorma gitsin. Komşular yetişin, yetişin aman! Ben bittim amanın, ben yandım amanın, seyirtin, koşun, yenin, amanın komşular, aman, of. Gecenin bir zamanı konu komşu ocaklarının başından dışarı fırlayıp can acısıyla bağıran adamın sesinin geldiği yere varıyorlar ki bir de ne görsünler, bizimki damdan düşmüş, yerde inleyip ünleyip duruyor. Değsen ah diyor, dokunsan of diyor. Bir sesi yerde, bir sesi gökte. Belli ki damdan düşünce bunun kemikleri kırılıp un ufak olmuş. İşte bana olayı anlatan iyiliksever İbo o zaman yetişiyor adamın yardımına. İlçenin hekimine haber yollanıyor. Hekim gelip bakıyor, adamın kırılan ayakları tersine dönmüş. Yani kırılan kemikler böylece kaynarsa, Allah korusun, adamın başı bir yana, ayakları öte yana dönük olduğundan zavallı kıçın kıçın yürüyecek. O da kısmeti dahaca kesilmemiş de dünyada yiyecek ekmeği içecek suyu varsa. Bir çuval kemik kırığı gibi şurada derisinin içinde yatıyor bağırarak. Ne olacak bu? Sivas hastaneye götürülecek. Kış gecesinin ortası, yollar kardan kapalı. Kim götürecek, nasıl götürecek? Herkes az çok uydurmacıdır ya, uydurmacı muydurmacı, her ne olursa olsun, kendi dediğine göre İbo bu kemik yığınını arabadır, kanıdır, kızaktır, her ne bulduysa bindirip ta ertesi günün akşamı Sivas hastanesine ulaştırıyor. Kırıkçı hekim bakıyor ki, aman bu nasıl kırık bir böyle? Ben 40 yıllık hekimim, böyle kırık görmedim diyor. Neyse efendim, ameliyat çok uzun sürüyor. Bizimkinin terse dönmüş ayaklarını düzeltip düzlemek için alçıya koyuyorlar. Bir zaman sonra ağrısı sızısı dönüyor. Gel gelelim, kırık uzmanı olan hekim meraktan çatlayacak. Bizimkinin başına gelip gidip sen bu ayakları nasıl ettin, böyle kırabildin diye sorup duruyor. Ayak kırılır ama böyle kırılmazmış, nasılmış başarmış bunu? Hekimi merak ettiği bu. Bizimki olmazlanıyor, mırın kırın ediyor, öldür Allah öldür söylemiyor, ayağını nasıl kırdığını söylemiyor. Hekim öyle üstelemiş ki sonunda pes edip, peki anlatayım ama demiş, sakın ola ki başkalarına demeyesin. Hekimin gizli tutacağına söz vermesi üzerine olayı anlatmaya başlıyor. Efendim, bundan 40 yıl önce. 40 yıl önce diye başlayınca hekim kızıp, dur hele diyor, bırak 40 yıl öncesini de geçen gece damdan nasıl düştüğünü anlat. Bizimki gene 40 yıl önce diye yeniden girişiyor söze. Herif bırak 40 yıl öncesini. Ne yaptın da iki ayağını birden böyle kırabildin, onu anlat. Ben de onu anlatacağım doktor bey. Bundan 40 yıl önceydi. Bre efendi, 40 yıl öncesini geç. Ayağını 40 yıl önce kırmadın ki, o zamandan başlıyorsun. 40 yıllık geçmişini kim dinleyecek? Efendim, 40 yıl önce olup bitenleri anlatmazsam ayağımı kıramam ki. Kırık uzmanı hekim artık beziyor. Peki, anlat bakalım 40 yıl öncesinden diyor. Altıda olan iki bacağı askılarla tavana asılı olan herif anlatıyor. 40 yıl önceydi. Ben o zaman 18 yaşındayım. Bıyıklarımın yeni yeni terlemiş. Daha siftahım yok. Kadına uçkur çözmemişim. Ben o zamanlar ava çok meraklıyım. Av tüfeğimi torbamı alır çıkarım dağa ormana. Yaban keçisi mi istersin? Geyik mi? Ayı mı? Domuz mu? Tavşanın kekliği doldurur tıkarım torbama. Avladıklarımı zor taşırım eve. Yine böyle amansız bir kış zamanıydı. Kar adam boyunu aşmış. Çıktım ava. Kardan yol iz belli değil. Vurdum kendimi ormana, dağa. Vurdum düze yaylaya. Kısmetli günümmüş. Torba kuşla tavşanla doldu. Koca geyiği boynuzundan tutmuş, karlarda sürüyerek getiriyorum. Derken kar tipiye çevirdi. Öyle bir tipi ki göz gözü görmüyor. Yer nere, gök nere belli değil. Amanın, kurt boğan dedikleri tipiden. Önün arkan, sağın solun belli değil. Daha sonra da tipi boranla karışmadı mı? Solunamıyorum. Yahu orada boğulup kalacağımda cesetim donacak. Boğulmaya kalmadan uçurumlardan yuvarlanıp paramparça olmak da var. Ben böyle ayaklarımın burnunu yoklaya yoklaya yürürken bir ormana dalmışım. Ne de olsa orman tipiyi az buçuk kesiyor. Gel gelelim bu kez de gece bastırdı. Eh artık tipiden boğulmasam, soğuktan buymasam bile geceleyin beni kurt canavar ney paralar. Ha babam, kulüvallah çekiyor, şehadet getiriyorum. Derken efendim, o zifir gecenin içinde ben bir ışık görmez miyim? Aman, demek buralarda bir insan var, bir kulübe var, bir ev var. Işığa doğru yürü ha yürü. Karanlıkta ışığın uzaklığını belirlemek de zor. Yıldız vardır, sanırsan üflesen sönecek. Mum ışığıdır, sanırsın bir günlük yoldu. Git ha git. Sonunda ışığı penceresinden dışarı şavkıyan evin kapısına vardım ki serilmişim eşiğe. Kapıyı çalacak gücüm bile yok. Orada ahlayıp inleyip duruyorum. Sen bendeki şaşkınlığa bak ki can derdine düşmüşken bile geyiğin boynuzunu elimden bırakmamışım. Sürüyerek getirmişim şaşkınlıktan. Ben eşiğe düşüp yuvarlanınca hem gürültüm hem de ahvah edişim içeriden duyulmuş olacak ki kapı açıldı. Gözümü şöyle bir açıp baktım, aman. Aman derim, karşında bir kadın ki dünya güzeli değil de dünya güzellerinin güzeli. Kapının çerçevesinde resim gibi duruyor. Ben de geyiğin yanına yere serilmişim. Kadını görünce iniltiyi kestimse de yekinip kalkınmaya güç yetiremedim. O dünya güzeli beni yer keçisi gibi eşiğe serili görünce, vah yiğidim vah, hele bir yekin toparlan, dayan koluma, gel içeri diyerek elimden tutmasıyla beni dineltip içeri çekti aldı. Benim bir elim kadında, bir elim geyiğin boynuzunda. İçerisi sımsıcak. Ocak yanmakta gürül gürül. O dünya güzeller güzeli bana, aman yiğidim, iyice buymuşsun, sıra sıklama olmuşsun. Durma çıkar üstündekileri de önce bir kurulan, işte havlu. Şunları da giy üstüne, deyip elindekilerini bırakıp çekildi odadan. Kadının dediği gibi yaptım. Anadan cıbıl soyundum. İyicene kurulandım. Kadının bıraktığı iç giyinekleri giyindim. Çuhadan pantol, şayaktan yelek, şaldan hırka hepsini giyinip ocağın karşısında atlas örtülü koltuğa yayıldım. Ve de oldum bir efendi. Hem de beyefendi. Az sonra kadın geldi. Nasıl olduğumu sordu. İyi olduğumu söyledim. Sağ olun dedim. Kadın bana bir bardak da çay getirdi. İç de sıcak sıcak, için ısınsın dedi. Yalaz yalaz yanmakta olan ocağın karşısında çayı içtim. İçim dışım, altım üstüm, her yerim, her yanım ısındı. Derken düşünmeye başladım. Yahu bu kadın neyin nesi, kimin kimsesi? Şuradan buradan konuşurken bana anlattı ki o gece evde ondan başkası olmayacakmış ve o dolaylarda başka ev yokmuş. Az sonra bir sofra kurdu ki padişah sofrası desen yine az. Belki 10 türlü yemek, türlü türlü tatlı. Ben tutamamışım kendimi, tıka basa yemişim. Yorgunluktan bitmişim, sıcaktan gevşemişim, iyice mayıştım kaldım. Uyku bastırdı. Sanırsın göz kapaklarıma çeki taşı asılı. Uyku bastırdı. Başım göğsümün üstüne düşüp düşüp kalkıyor. Uykun mu geldi? Hadi yat istersen dedi. Önüme düşüp beni yatak odasına soktu. Kapıyı kapatıp gitti. Soyunup yattım. Çift döşekli yumuşacık yatağa gömüldüm. Başucumdaki perdeyi aralayıp dışarı baktım ki tipi boran ne dinmiş? Bir ay çıkmış ki dolunay. Yerler, taşlar, ağaçlar karla örtülü, karın üstü de ayın gümüşüyle kaplı. İnsanı çıldırtan bir güzellik ki seyrine doyum olmuyor. Gözümü aydan ve ayın gümüşlediği görünümden alamıyorum. Neredeyse ışığı söndürüp uyuyacaktım ki kapı yavaşça aralandı. Kapının ağzında o. Odanın ışığı loş. Dışarınınki parlak olduğundan kadının çıplaklığı incecik ipekli geceliğinin altından olduğu gibi görünüyor. Olduğu gibi de ne demek olduğundan da başka canım. Üstünde inceden ince aktülden bir gecelik var ki içi dışa vurmuş, ne donu var ne giyineği. Omuzları kolları göğse hep cıbıl. Saçlarını çözüp açmış omuzlarından aşağı. Pencerenin camından ayın gümüşü de vurmuş mu sırtının çıplağına. Kapının çerçevesinde bir zaman öylece durup benden bir ses soluk çıkmayınca benden bir istediğin var mı diye sordu. Ben bu iyi yürekli kadından daha ne isteyebilirim ki? Beni kapısının eşiğinde dolmaktan kurtardı, evine aldı, yepyeni giysiler verdi, ocağın karşısına oturttu, karnımı tıka basa doyurdu, yumuşacık yatağı buyur etti. Daha başka ne istenebilir ki? Bu zamanda insana bu iyiliği babasının oğlu olsa yapmaz. Eksik olma dedim. Daha ne isteyebilirim ki? Allah razı olsun. Her bir şey tamam. Sağ ol. Demek benden istediğin başka hiçbir şey yok, dedi bir daha. Ben de bir daha hayır dualar edip başka bir isteğim olmadığını söyledim. Kadın kımıldamadan uzun bir ya çekti. Neden öyle ya dediğini anlayamadım. Bir zaman daha öylece durdu. Sonra hızla çekip gitti. Ben de yorganı başıma çekip bir güzel uyudum. Sabahleyin gözüme vuran güneşle uyandım. Neredeyse öyle olacak. Gene kendi eski giysilerimi giyindim. Kadın bana bunca iyilik etti. Ben de geyiği tavşanları ona bırakmak istedimse de evime götürmemi söyledi. Ben de gene geyiğin boynuzundan yakalayıp yola çıktım. Güneşten karlar pırıl pırıl. Geldim eve. İşte olay bu doktor bey. Aradan yıllar geçti. O kadının bana o gece yatak odasının kapağı ağzından neden öyle ya dediğini bir türlü anlayamadım. Ta ki karları küremek için dama çıktığım o geceye dek. Aradan yıllar geçmiş, ben de yaş olmuş 62. Eski gücüm kalmamış. Dama zor çıktım. Dama çıktım, karları kürüyorum. Yoruldum. Bir cigara içesiye soluklanayım dedim. Bir de baktım. Ay, ne ay, ne yana dönsen ay, her yan ay olmuş. Ay karları gümüşlemiş. Birden o 40 yıllık öncesinin ayının gümüşlediği karlı gece düşmez mi aklıma? Fırlatıp attım elimden küreği. Dalmışım aya bakarken. Yahu o kadın bana neden öyle bir uzun yağ çekmişti? Düşünürken. Birden anlamaz mıyım kadının 40 yıl önce bana ne demek istediğini? Hay bendeki kafa, tüh kafa. Aradan geçmiş 40 koca yıl. Ne bende derman kaldı ne o kadından aman kalmıştır. Demek bana o kadın onu demek istemiş ki. Ha, vah eyvah. İşte ben o sıra dam üstünde ah aman vah aman diye bu eşek kafama vurur dövünürken birden damdan apar topar düşmemiş miyim? Gerisini biliyorsun doktor bey. Bu iki bacağım işte böyle kırıldı. Oysa bacaklarımın hiç suçu yok. Benim bu kalın kafam kırılmalıydı ki. Bacaklarımın kırılmış olması da 40 yıl sonra bile olsa kadın ne demek istediğini sonunda anladım ya, sen ona bak. Ya bir de anlamadan bu dünyadan göçeydim, yazık olacaktı. İbo'nun dediğine göre bizimki bunları anlatırken alçılı bacaklarının tavana asılı olmasaymış az daha karyoludan yuvarlanacakmış. Öyle coşkulanmış. Doktor bizimkine güle güle demiş ki. Hey herif, sende bu kafa varken sen damdan bacakların üstüne değil kafa üstü düşecektin ki. Bu taş kafan kırılıp parçalana da zavallı kadının da ahı yerini bula. İbo kimseye anlatmayacağına söz verdiği için bu olayı Sivas'ta bilmeyen yoktur. İbo da bana bu olayı aman kimseye söyleme sakın diye anlattı ki dünyada duyup bilmeyen kalmaz. Nesin Vakfı 13 Mart 1987. Aşk Otu. Ben emekli olalı 20 yılı geçti. Yaşımdan bu denli genç görünmemi neye mi borçluyum? 100 yaşını geçmiş olanlarla gazetelerde yapılmış röportajları anımsıyorum. Gazeteci sorar. Bu uzun yaşamınızı neye borçlusunuz? Kimisi yoğurt, kimisi sarımsak yediği, kimisi de şarapsız gün geçirmediği için uzun yaşadığını söyler. Benim yaşım daha 80 bile değil ama 60'ımda hatta 50'mde gösterdiğimi söylerler. Bu dinçliğimi toprakla uğraşmamı yoksa alaycılığıma mı borçlu olduğumu bilemiyorum. Toprak deyince öyle çiftliğin bostanın filan yok. İki katlı evimizi çevreleyen iki dönüme yakın bir bahçemiz var. Küçük ama azımsamamalı, yaz kış bütün günümü alıyor. Çok güzel çiçekler, sebzeler yetiştiriyorum. Benimle birlikte yaşayan büyük kızım o çiçekleri, sebzeleri benim değil, işçilerin, bahçıvanın yetiştirdiğini söylüyor. Sebzeleri, çiçekleri bahçede yetiştireceğime satın alsaymışım daha ucuza gelirmiş. Bahçeyi kazmak, bellemek, gübrelemek için işçiler tuttuğum, haftada iki günde bahçıvanın geldiği doğru ama insanın kendi bahçesinde yetiştirdiği sebzenin tanığı, çiçeğin kokusu başka oluyor. Yılda iki, kimiliğinde üç kez sınıf arkadaşlarımızla bizim evde buluşuruz. Eskiden otel salonlarında, gazinolarda, restoranlarda buluşurduk. O zamanlar eve sığmayacak kadar kalabalıktık. Her yıl ikişer üçer, eksile eksile 14-15 kişi mi ne kaldık. Evdeki toplantılarımız daha içten oluyor. Biz bize bağıra çağıra eğleniyoruz. Eksilenlerimizden söz edip de kendimizi üzmemeye özen gösteriyoruz. Ölen arkadaşlarımızın anısına kadeh kaldırmakla yetiniyoruz. Aramızda takma diş kullanmayan kaldı mı? Sanmam. Benim dişlerim daha da tam takma değil. Sekizi kendi dişim. Bahçemde yetiştirdiğim çiçekleri, sebzeleri arkadaşlarıma gösterip övünürüm. Ama bu yıl evin arkasındaki bahçenin en bakımlı bölümüne bir ot tebelleş oldu ki ot değil bela. Nedir, ne otudur, adı nedir bilmiyorum. Bahçıvan da bilmiyor. Bir bileni de bulamadım. Derler ki ayrık otu gelmiş buğday tarlasına, buğdaylara yalvarmış. Ne olur bana da bir köklük yer verir misin? Ben de şuracıkta kök salayım. Ne olacak bir köklük yerden koskoca tarla? Acıyan buğday, şuracığa yerleştir kökünü demiş. Ayrık otu bu. Sırnaşık, arsız, yüzsüz bir ot. Tarlaya öyle bir yayılmış, öyle kök salmış, tarlayı öyle bir kaplamış ki ertesi yıl buğdaya tarlada bir köklük bile yer kalmamış. Bu bizim bahçede biten ot ayrık otundan bin beter. Bahçemin en bakımlı yerini kapladı. Öyle bir alçak ot ki kökünü saldığı yerde başka hiçbir bitki yaşama hakkı tanımıyor. Onca emekle yetiştirdiğim o güzelim çiçeklerimin tümünü kuruttu. Öyle de bir kökü var ki toprağın ta dibine uzanıyor. İşçi tutup kestiremiyorum. Ertesi gün bir de bakıyorum ki eskisinden daha gür fışkırmış. Kazmayla kökünden çıkarttırıyorum. Oh kurtuldum demeye kalmıyor. Ertesi sabah bakıyorum her kazılan kök üç kök olup filiz vermiş. Zehirli bir tarım ilacı salık verdiler. Öyle bir ilaçmış ki bu köküne damlası düşse 100 yıllık ağaçları şıp diye kuruturmuş. Gidip kutu kutu aldım o zehirli ilaçtan. O arsız yüzsüz otların üzerine döktüm de döktüm. Zehirli sıvıyı dökerken intikamımı aldığım için keyifleniyordum. Yazık ki keyfim uzun sürmedi. Daha zehirli sıvıları döküp de ellerimi yıkamaya kalmadan o arsız otların gözümün önünde serpilip sıklaşıp boylandıklarını görmez miyim? Hiç değilse sabahı bekle be. Hayır, gözümün önünde büyüyüp yayılıyor. Hani doğa filmleri vardır ya, tohumun çatlayıp filizlendiğini, sapının boy atıp çiçeklendiğini, çiçek yapraklarının açıldığını, bütün hepsini 1-2 dakika içinde gösterir ya. Bu arsız yüzsüz ot da işte böyle gözümün önünde. Sanki bana inat yaparmış gibi ben zehirli sıvıyı döktükçe daha da büyüyor. Herhalde sonradan kuruyacak diye düşündüm. Ertesi sabah ne görsem fırça sıklığında bahçeyi sarmış. Kızgınlığımdan üzerlerine saldırıp yolmaya başlamamla aman diye kaçmam bir oldu. Ben yapraklarının insanın derisini daladığını bilmezdim. Isırgan otundan beter dalıyor insanı. Koparmak için tuttuğum elimin derisi önce yanmaya başladı, sonra da kabardı. Öyle bir kaşınma başladı ki Tanrı vermesin. Görünmemiş, duyulmamış bir bela. Koparsan dokunamıyorsun. Zehirlesen daha da gelişiyor. Kökünü kazısan daha çok yayılıyor. Kessen büsbütün azıyor. İşte o dertli günlerimdeydi sınıf arkadaşlarımla bizim evde toplantımız. O sabah arkadaşlarım kimisi özel arabasıyla, kimisi otobüsle, kimisi de taksiyle ikişer üçer geldi. 13 sınıf arkadaşımla 9'umun eşi gelmişti. Yaşımızın gereği olarak ağırbaşlı ilk birkaç tümceden sonra 50-60 yıl öncenin çocukluğuna hemen dönüvermiştik. Sululuk, şakalar, hatta kasabada el şakaları bile kadınlar durumu anlıyorlardı. Bizim çocukluğumuz başlayınca rahatlıkla çocuklaşabilmemiz için başka bir yere çekiliyor, kadınlar grubu oluyorlardı. Aramızda kadın kalmayınca daha da rahatladık. Ulanlı beyli konuşmalarımız başladı. Konumuzun ağırlığı da her zamanki gibi cinselliğe kaydı. Hiçbirimiz cinsel gücümüzü yitirdiğimizi kabul etmezdik. Kabul etmek şöyle dursun, sözün fırsatını bulunca, bulamasak da bir punduna getirerek cinsel azgınlıklarımızı anlatırdık birbirimize. Anlattıklarımıza inanılmadığını bilirdik ama yine de anlatırdık ve birbirimizin palavralarını bile bile dinlerdik ki onlar da bizi bozmadan anlattıklarımızı dinlesinler. Çişleri gelince çiş yerlerini bile araştıra araştıra, karıştıra karıştıra, zar zor bulanlar, bulana dek donlarına biraz kaçıranlar cinsel güçlülükleri konusunda en çok atanlardı. Öğrenciliğimizde en çocuk görünenimiz Asaf, şimdi en yaşlımız görünüyordu. Derisinde kırışmamış bir santimetre karelik bile yer kalmamıştı. Kendi bilim alanında uluslararası üne kavuşmuş olan Ekrem titrek bir adam olmuştu. Hoş, hepimizin eli az çok titriyordu ama Ekrem'in paça peltesi gibi titremeyen yeri kalmamıştı. Kahve fincanını masadan titrek eliyle alıp dudaklarına dek zar zor götürebiliyordu. İçimizde en sporcu olan Muzaffer'in adımları küçülmüştü. Adımlarını santim santim atabiliyordu. Onarılması için takma dişlerini dişçiye vermiş olan Mehmet, elma şekeri yalar gibi konuşuyordu. Şinasi nasıl olmuştu da bu denli küçülmüştü? Neredeyse küçüle küçüle yitip gidecekti. Bir zamanlar en uzun boylumuz Kemal iki büklüm olmuştu. Otururken bile başını kaldırıp dik duramıyordu. Konuşma en kısa yoldan cinsel güce dayanınca her toplantımızda olduğu gibi istatistik ve sayısal palavralarımız da başladı. Artık diline vurmuş dedikleri gibi biz de atıp tutuyorduk. O titrek Bekir titreye titreye, "Doğrusunu söylemek gerekirse," dedi, "son aylarda benim eski gücüm kalmadı." Bu yiğitçe itirafa hepimiz şaştık. Adımlarını santim santim atan Mustafa, "Kaç kaç, sen onu söyle," dedi. Bekir, "Grafik gittikçe düşüyor," dedi. "E işte, haftada 4-5, bilemedin 8 filan." Kulağı ağır işiten arkadaşlardan biri, "Ne dedin, ne dedin?" diye merak ve ilgiyle sordu. Bekir aynı sayıyı yineledi. Kundaktaki bebek kadar kalmış olan Muzaffer, "Atma, o kadarını ben bile her zaman çıkaramıyorum," dedi. Titrek Ekrem kulağıma eğilip titreye titreye, "Atıyor ulan, ya gençken kaçtı, palavracıya bak," diye fısıldadı. Dişsiz Mehmet sözcükleri eme eme anlattı o müstehcen fıkrayı, "Malum haliniz efendi oğlum, bu iş o işe benzemez," diye bitirdi. Bir kahkaha koptu. Ekrem aynı konuda daha da ileri giderek 26 yaşındaki sevgilisini ne kerte memnun bıraktığını anlata anlata bitiremedi. İki büklüm Kemal başını kaldıramadan sanki başka odadaki karısı duyabilirmiş gibi, "Aman bizimkisi duymasın," diye başlayarak Kazanova'yı bile kıskandıracak zamparalık öyküleri anlattı. Bahçeye çıktık. Kendimizin daha dinç olduğumuzu kanıtlamak için sanki onları kollar ve korurmuş gibi yapıp arkadaşlarımızın koluna girerek onların yürümesine sözde yardım ediyorduk. Gerçekte ise kendimiz yürümekte zorluk çektiğimizden bize destek olsun diye koluna girdiğimiz arkadaşa yaslanıyorduk. Arkadaşlardan biri bahçeyi sarmış olan o arsız otları gösterip, "Yahu nedir bu pis otlar? Neden bunları söktürmüyorsun? Eskiden bahçen ne güzeldi," dedi. Bir başka arkadaş da sarsak sarsak otların içine dalınca ben hemen, "Aman o otları ezme," diye bağırdım. "Çok değerli onlar. Onlara aşk otu derler." Bu yalan oracıkta birdenbire aklıma gelmişti. Aşk sözcüğünü duyanlar kulak kabarttılar. Ben soruları duymazdan gelip salona geçtim. Onlar da arkamdan geldi. Şinasi, "Aşk otu mu dedin? Neymiş bu otun kerameti?" diye sordu. Ben atmaya başladım. "Efendim, bu ot bizim buralarda bulunmaz. Yetiştirmesi de çok zor. Ben bu otun kerametini kitaplarda okumuştum. Tohumlarını ta Katmandu'dan bin bir zorlukla getirebildim. Dünyanın parasını verdim." "Yani neye yarar bu ot?" "Adı üstünde işte. Aşk otu. Bu ot taze olarak yenir, kurutularak yenir. Yapraklarını dallarını kurutup el değirmeninde öğüt, tozunu bütün yiyeceklere içeceklere serpele." "Neye yarar, sen onu söyle." "Söyledik ya kardeşim, aşk otu. Ben ilkin etkisini anlayamadım. Yanılıp fazlaca kaçırmışım." "Görecektiniz beni. Yatağa odaya eve sığamaz oldum. Gördüğüm kadına saldırmak geliyor içimden. Kendimi zor tutuyorum. Bu ot insanı azdırıyor ki nasıl bir azma. Hele kökünü yersen insan 4 yaşında boğaya dönüyor. İpin zincirin tutacağı yok. Artık kökünü çiğnemiyorum. Günde 3 öğün yapraklarından yiyorum biraz. İnanın 30 yaşında nasılsam şimdi de öyleyim." Kulağı ağır duyan arkadaş elini kulağına boru yaparak dinliyordu. Muzaffer, "Tohumundan biraz ver bana da," dedi. "Zamanı değil ki, zamanı gelince veririm." Biri, "Bu iş öyle ilaca, toza, ota filan kaldı mı, çekiver kuyruğunu," dedi. Başka biri de benim için, "Ulan bilmez misiniz bu hergeliği, çocukluğundan beri böyledir bu, atıyor yine," dedi. Onca propagandam boşa gidiyordu, işi ciddi tutmalıydım. Ciddi tutmak için de bilimsel bir yutturmaca gerekliydi. Başladım atmaya. Bu konuda bütün bildiklerimi anlattım. İster inanın ister inanmayın ama gerçek bu. Kimi bitkilerin cinsel gücü artırdığı öteden beri biliniyordu. Hatta İbn-i Musti'nin ünlü kitabında yazar ki, çöreği otu, maydanoz tohumu, kereviz tohumu, tere tohumu, soğan tohumu, havuç tohumu, kişniş tohumu, şalgam tohumundan yapılan macun her sabah aç karnına yenilirse, Muzaffer gözlüklerini çıkararak, "Ne olurmuş, ne olurmuş?" diye sordu. Ben dilimi damağımda şaplata şaplata her şeyi anlatmış oldum. Etkisini soğutmadan sürdürdüm sözü. Kimi besinlerin radyo vitalitesi vardır. Bu radyo vitalitenin azlığı ya da çokluğu vücuttaki elektrik potansiyelini azaltır ya da çoğaltır. Çünkü bütün bitkiler enerjilerini güneşten alırlar. Aldıkları enerjiyi madenler gibi bünyelerinde radyasyona çevirirler. Her bitkinin enerji alma yeteneği bir olmadığı için yaydığı radyonlar da 0 ile 10 bin arasında değişir. Bitkisel besinler 6500 ile 10 bin angstrom arasında radyo vitalite dalgaları çıkaranlardır ki bunlar insanın cinsel gücünü etkiler. Bu aşk otunda bütün bitkilerden daha çok cinsel güç etkisi var. Ölçmüşler radyo vitalite dalgaları 40 bin angstrom. Aşk otu yenildikçe elektrik akımı gibi vücuda cinsel güç dolup taşıyor. Taşınca ne oluyor? İnsan azıyor. Dünyada bu aşk otu denilen bitkiden daha afrodizyak madde yokmuş. Bu bilimsel açıklamam karşısında burunlarının üstüne boksörün yumruğunu yemiş gibi sersemlediler. Kimisi yine de inanmamış göründü. Kimisi öğrencilik zamanımızda olduğu gibi yine attığımı, kimisi de çok şükür böyle ilaçları kullanmaya gereksinmediğini söyledi. Susanlar, düşüncelerini belli etmeyenler de oldu. Ama ben bilimsel konuşmanın etkisini göstereceğine güveniyordum. Bu yüzden herkesin kendi başına kalması için salondan ikinci kata çıktım. Suratı kırış kırış Asaf az sonra yanıma geldi, koluma girdi. Baktım Asaf'ın dudakları kabarmış ve iki dudağın arasında yediği aşk otunun yaprağı sarkıyor. Belli ki kimseye çaktırmadan aşk otunu ilk otlayan o. Kabarmış dudaklarını ağzını kaşıya kaşıya otla motla cinsel gücün artacağına inanmadığını yineleyip yine bahçeye indi. Titrek Ekrem'i merdivende gördüm. Zavallı elleri titrediği için kopardı aşk otlarını yeterince ceplerine sokamamış. Otlar şirkin ceplerinden sarkıyordu. Ekrem merdivende beni görünce sağ elinin parmaklarıyla bana dört işareti verdi. Ben de çok iyisin maşallah deyip geçtim.